Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programına hoş geldiniz. Bu akşam Genç Dergisi'nin Ocak 2017 sayısından yazılar paylaşacağız. Ve ilk olarak değerli dinleyenler Selim Tiryakioğlu'nun kaleme aldığı Durlanmış Kelimeler bölümünde yer alan yazılarını paylaşacağız. Halep canımızdan bir parça. Halep düşüyor dediler. Sonra Halep düştü. Halep düşerken sanki Antep'i kaybettik gibi hissettik. Boşuna değildi bu his. Aynısı mesela Saraybosna'da da hissedilmişti bundan 20 yıl önce. Edirne'nin düşmesi gibi. Oysa sadece bu şehirler değil, mesela Bağdat düşerken de aynı şeyleri hissetmeliydik. Hisseden hissetti elbette ama Halep bir başka hissettiriyor. Halep canımızdan bir parça gibi. Bağdat da öyle ama hafızalardan silindi. Dikkat ederseniz bugün Bağdat Halep'e göre biraz daha yabancı geliyor muhayyileye. Çünkü yabancılaştırıldı. Aynısı derdinde olunmazsa 10 yıl sonra Halep içinde olabilir. Aşina olduklarımıza birer birer yabancılaşıyoruz. Farkında mıyız? Halep yüzlerce yıldır insanlığın başkentlerinden biri. Anadolu'dan Mezopotamya'ya, Akdeniz'den İran'a giden ana yolların kavşak noktası. Bundan dolayı her zaman kervanların uğrak yeri olmuş. Yol üzerinde olana dost da uğrar, düşman da. Halep'e de kervanlar uğradığı gibi ordular da uğramış. Sayısız ordu bundan önce Halep'i tarumar etmiş. İlk olarak M.Ö. 3. bin yıl çivi yazılı Akat tabletlerinde Halaba ve Halman, Halvan şeklinde adına rastlanıyor Halep'in. Sonra İslam devirleri geliyor. Ebu Ubeyde bin Cerrah komutasındaki İslam orduları Halep'i fethediyor. İyaz bin Gan el-Fahri öncülüğündeki birlik Halep'e ilk giren birlik. Sonraları hem Selçuklu'nun hem de Osmanlı'nın en önemli şehirlerinden biri oluyor Halep. Mercidabık Savaşı'ndan sonra Osmanlı hakimiyetine giren şehir, Osmanlı döneminde en parlak devirlerini yaşıyor. Her Osmanlı şehri gibi Halep'te camiler ve külliyeler etrafında gelişmiş. Yüzlerce yıl şen olan Halep şehri, Osmanlı'nın bin bir dertte boğuştuğu Birinci Dünya Savaşı sırasında İstanbul ve Kahire'den sonra Osmanlı'nın en büyük üçüncü şehri olarak yaşamaktaymış. Sonrası malum. İşgaller ve kopuşlar. Bir yüzyıl unuttuğumuz Halep bugün insanlığını yitirmiş katillerin saldırısı altında. Her şeyden önce düşman Müslümanın Müslümanla savaşmasını istiyor ve bu hain plan büyük ölçüde işliyor gibi görünüyor. Halaba, Halep ya da Aleppo bir gün tekrar şen olacak diye dua ediyoruz. Çünkü aşık garip de ona öyle dua etmişti. Ve bir başka yazıyla devam edelim. Durlanmış Kelimeler bölümünden. Amin, öyle olsun. Amin, amin desin hep birden yiğitler. Allahu Ekber, gökten şehitler demiş şair. Peki ya yiğitler neden hep birden amin desin? Neden namazda her Fatiha'dan sonra amin diyoruz? Aminin kelime manası nedir? Namazlardaki işlevi nedir? Amin kelimesinin kökeni konusunda dilciler arasında ihtilaf vardır. Bazıları Arapça olduğunu iddia ederken bazıları diğer Sami dillerden Arapçaya geçmiş olduğunu düşünmektedir. Nereden gelmiş olursa olsun baktığımızda bütün dinlerde değişik telaffuzlarla amin dua hatimesi olarak kullanılmaktadır. İlim adamları bu söyleyişin yalnızca tevhid dinlerinde bulunduğunu tespit etmişlerdir. Kelimenin ilk defa Tevrat'ta görüldüğü bilinmektedir. Buna dayanak bir hadiste Hazreti Peygamber'in şöyle dediğinin rivayet olunmasıdır. Bana namazda olsun, duadan sonra olsun Allah tarafından amin demek nimeti verildi. Bu Musa müstesna benden önce kimseye verilmemişti. Musa dua eder, Harun da amin derdi. Siz de duanızı aminle bitiriniz. Bu suretle Allah onu kabul eder. Amin kelimesinin yemin sağ taraf, doğru, inanılır, güvenilir kelimesiyle de bir ilişkisi olduğu düşünülmektedir. Bilindiği gibi yemin ederken sağ elimizi kaldırır ve kitaba sağ elle basarız. Bu hareket yeminimizin pekiştirilmesini sağlar. Yine amin kelimesinin pekiştirme anlamına uygun şekilde emin kelimesiyle de ilişkisi olduğu düşünülmektedir. Emin de inanılan, güvenilendir, yani pekiştirilmiş olandır. Amin her zaman Allah'a nida, seslenme olarak kullanıldığı için başındaki A uzun söylenmektedir. Bu uzunluk kelimeye nida anlamı katmaktadır. Peki ya amin derken biz Türkçe ne anlayalım diye sorulsa şu üç kelime karşılık olabilir. Kabul olsun, kabul buyur, öyle olsun. Namazda Fatiha'dan sonra amin derken bu üç kelimeyi düşünerek demeyi deneyin. Bence kalbiniz çok daha içten diyecek. Ve bu bölümden son olarak edep Nuru Hüda'dan bir taç başlıklı yazıyı paylaşıyoruz. Şairin edep bir tacıymış Nuri Hüda'dan, giy ol taçı, emin ol her beladan dediği edep, elbette her kelime gibi sadece bu beyitteki anlamıyla kullanılmıyor. Edep için biraz kazı çalışması yapacak olursak ilk olarak ziyafete davet etmek anlamı önümüze çıkıyor. Bunun yanında iyi tutum, incelik ve kibarlık, hayranlık ve takdir gibi anlamları da zikretmeliyiz. Bütün Arap dilcileri edep kelimesini edb kökünden getirirken bazı müşteşrikler de sünnet köküne bağlıyor. Sünnet yani sonraki nesiller için birer kural olan gelenekler. Cahiliye Araplarına göre ise edep kişinin takip etmek zorunda olduğu eski gelenekler imiş. Kur'an-ı Kerim'de de edep, adet, alışkanlık, eskilerin uygulamaları anlamlarında çeşitli ayetlerde geçiyor. Sözlük yazarlarının edebin kökündeki davet anlamıyla sonradan kazandığı iyi alışkanlıklar anlamı arasında münasebet kurmak için faydalandıkları bir hadiste gerçekten bu Kur'an Allah'ın bir sofrasıdır. Onun sofrasından gücünüz yettiğince bilgi toplamaya çalışın denilmektedir. Başka bir hadiste de Kur'an'dan Allah'ın edebi diye bahsedilmektedir. Daha sonraları edep eski anlamlarının yanında bir şey hakkında bilgi, aynı kökten gelen edip birini bir konuda bilgilendirme, edipse bir şey hakkında bilgilendirilmiş kişi anlamında kullanılmaya başlandı. Hazreti Peygamber çeşitli kabilelerin lehçelerini nasıl anlayabildiği bir soruya şöyle yanıt verdi. Beni Rabbim eğitti, edep beni ve eğitimi, tedibi en iyi şekilde yaptı. İlmi çalışmalardaysa edep, nahiv, şiir ve benzeri ilimler için kullanılır oldu. Bu tür ilimlere ulumül edep denildi. Yolu Medine'de Mescid-i Nebevi kütüphanesine düşenler, ulumül edep rafında Arapça sarf, nahiv ve şiir kitaplarını bugün dahi görecektir. İslami dönemde ilmi çalışmalardaki bu anlamanın yanında edep, güzelliği dolayısıyla insanı şaşırtan, takdirini kazanan şey, terim anlamında da kullanılır oldu. Edebin en güzel tariflerinden birini Muhammed bin Tayyip el-Fasi yaptı. Ona sahip olan kişiyi küçük düşürücü durumlardan koruyan meleke. Tasavvufi gelenekle de birlikte edep ahlaki boyutta düşünülmeye başlandı. İbn Kuteybe'nin Edebül Katip adlı eserinde bir dilin edeplendirilmesi, bir de nefsin edeplendirilmesinden söz edilerek kişinin dilini edeplendirmeden, yani edebiyat ve dil bilimlerinde eğitilmeden önce nefsini edeplendirmesi, ahlakını güzelleştirmesi gerektiği, nefsin edeplendirilmesinin de iffet, hilim, sabır, gerçeğe saygı, vakar, merhamet gibi erdemlerle mümkün olduğu anlatılır. Edep başlığı ile yazılan kitapların kişinin başarılı ve mutlu olabilmesi, başkalarıyla sağlıklı ilişkiler kurabilmesi için faydalı öğütler veren ve umumiyetle iyi bir ahlak eğitimini amaçlayan bilgileri içerdiğini zikretmekte fayda var. Edep kitaplarının en değerli örneği Gazali'nin İhya-i Ulumiddin adlı eseridir. Eserde öğrenci-öğretmen ilişkisi, ibadetler, dua ve Kur'an okuma gibi dini faaliyetlerin manevi ve ahlaki tarafı, yeme içme, evlenme ve aile hayatı, iş hayatı, uzlaşma, kardeşlik, arkadaşlık gibi sosyal ilişkiler ele alınmaktadır. Edep, bütün bu anlamlarının yanında İslam toplumunda aydın olabilmek için gerekli bilgileri ve genel kültürü ifade eden bir terim olarak da kullanılmış. Bu şekilde özellikle Arap-İslam kültüründe edebin Türkçedeki edebiyat, Batı dillerindeki literatür anlamında kullanımı da yaygınlaşmış. Evet değerli dinleyenler, ilk olarak programımızda Selim Tiryakioğlu'nun Durlanmış Kelimeler başlıklı bölümünde yer alan yazıları paylaştık sizinle. Bir başka yazıyla devam edelim. Salih Eroğlu'nun kaleminden Ben Eskiden Evliya İdim başlıklı yazıyı sunuyoruz. Ben eskiden evliya idim demiş rahmetli dedem anneme. Bunun üzerine epey gülmüş annem ve sormuş, peki şimdi nesin baba? Dedemin cevabıysa berduş olmuş. Dedemin bu cevabına annemin genç gülüşleri eşlik etmiş yine. Evet, dedem nüktedan bir insandı. Etrafındakileri latifeleriyle güldürmeyi severdi. İşin açıkçası böyle bir diyalog tam olarak neden yaşandı bilemiyorum. Ama bu diyaloğu hatırlamak beni farklı boyutlara taşıdı. Hayat, imkanın verildiği yerde, imtihanın olduğu yerde de imkanların sunulduğu yolculuğun adı. Hepimiz Müslüman olarak doğuyoruz. Sonra çevremizden aldığımız geri bildirimlerle farklı algılarda ve düzeylerde Müslümanlığımızı yaşayarak, yaşamayarak ölüyoruz. Bu çevrelerin başında ailemiz geliyor. Sonra eğitim hayatımız, nihayetinde de kariyer yolculuğumuzu devam ettirdiğimiz iş yerlerimiz. Ve hayat nice seçimlerle dolu bir yol. Ailesinin yanında ve sonrasında, üniversite hayatında müsbet ortamlarda yetişmiş insanlar, iş yerleriyle ilgili yapmış oldukları seçimler sonucu farklı dünyalara yolculuk yapmaya başlayabiliyorlar, istemeseler de. Çünkü iş dünyası gri bölgeleri pek kabul etmiyor. Seçimini siyah ya da beyazdan yana yapmak zorunda kalıyorsun. Etkilenmem, direnirim dediğin olaylar kalbinde siyah lekeleri teker teker bırakmaya başlıyor. Cesaret zannettiğin ama aslında cesaretle ilişiği olmayan durum günahlara sökmüyor. Siyah lekeler zamanla kalbinde daha çok alana yayılıyor. Namaz kılmamak için daha fazla bahaneler beliriveriyor. Oruç da bu sıcakta nasıl tutulsun canım değil mi? İşte böyle birer birer Rabbinle iletişim kurduğun kanallar kapanıyor. Siyah lekeler bu kanalları tıkayıveriyor. Kalp aynası bir kere çizilince kefareti büyük oluyor diyordu Kutlu Dede Ya Tahammül Ya Sefer kitabında. Evet doğruymuş, adam haklıymış diyorsun. Sonra bir gün karşına omuz omuza saf tuttuğun bir arkadaşın çıkıyor. Beraber sahur hazırlayıp iftar yaptığınız güzel insan. Göz göze geliyorsunuz. Onun gözlerinde baharı görüyorsun. Yağmur yağmış, eleğim sağma oracıkta belirivermiş. İşte şurada da kiraz ağacı çiçek açmış. İmreniyorsun o bahara, bakıp kalbinde savrulan hazan yapraklarına. Ama o bahar ülkesine adım atmaya cesaret edemiyorsun. Mahalle baskısı ağır geliyor. Zihninde ve kalbinde biriken tortular müsaade etmiyor kımıldamana. Halbuki dünyanın göz alıcılığı sakın seni celbetmesin diyordu hikmetli sözler bize. Ah diyorsun, keşke tercihlerimi yaparken daha dikkatli ve seçici olaydım. Bu berduşluk düşmezdi kaderime. O zaman keder karışmazdı kaderime. Berduşluk deyince dedemi hatırladım. O dediği gibi evliyalıktan berduşluğa bir yol seyretmedi dostlarım. Tercihini hep Allah'tan yana yaptı. İmtihan dünyasının gereği olarak çeşitli bedeller ödediyse de tercihini hiç değiştirmedi. eski bir marangoz olan ve küçük bir bakkal dükkanı işleten dedem vefat ettiğinde mezarlığa götürülürken büyük bir kalabalık eşlik etmişti cenazesine. Görenler Konya'nın zenginlerinden bir zat vefat etti sanmış. Doğruydu aslında, gönül zengini bir insan Hakk'a yürümüştü. Herkes hayırla yad etmiş ve bilinmeyen iyiliklerinden bahsetmişti. Efendimizin hadisi şerifi gereği cennet dedeme vacip olmuştu inşallah. Peki ya biz? Vefat ettiğimizde hayırla yad edilebilecek miyiz? Ya da daha mühimi, bizi hayırla yad edebilme yetkinliği, kapasitesi olan bir çevremiz var mı? Eğer yoksa neden hala değiştirmiyoruz kendimizi ve çevremizi? Salih Eroğlu'nun kaleme aldığı "Ben Eskiden Evliyaydım" başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenler. Ve son olarak Genç Dergisi'nden Sinan Özgenç'in kaleme aldığı "Müminin Feraseti" başlıklı yazıyı sunacağız. Müminin ferasetinden sakının. Çünkü o Allah'ın nuruyla bakar şeklinde meşhur bir hadisi şerif mevcut. Toplumumuzda İslami anlamda feraset sahibi kimse görmek şu sıralar zor biraz. Feraset Arapça kökenli bir kelime olduğu için çoğumuzun zihninde kelime kökünden kaynaklanan tabii bir anlamlandırma oluşamıyor doğal olarak. Madem ferasetten söz ediyoruz, bu konuyu anlamak için yapmamız gereken basit bir işlem var oysa, sözlüğe bakmak. Bu kadar basit olduğundan çoğu kişi için can sıkıcı derecede kabullenilmesinin zor olacağını biliyorum. Maalesef bu gibi konulardan söz ederken, lügat manalarının yeterli olmadığını, Arap dilinde kelimelerden önce harflerin de ayrı anlam birimleri olduğunu, bu yüzden harf analizi yapmadan kelimenin tam manasıyla Arap yahut alim olmayan kişilerce anlaşılamayacağını öne sürenler çıkacaktır. Kısmen haklılık payları da olabilir. Olsun, biz basit insanlarız, bize gereken de basitlik, sadelik. Zaten gerçeğin kabullenilmesinin önündeki en büyük engel, akıl almaz derecede umulmaz yahut girift oluşu değil, beklenmedik ölçüde basit oluşudur. Gerçekler genel kanının aksine basittir. Basit yöntemler kullanılarak çoğunlukla kamil şekilde anlaşılabilirler. Gerçekler basittir kardeşim, gerçekler basittir. Sen her ne kadar aksini umuyor olsan da. Gelelim bizim üzerinde konuştuğumuz kavramı anlamakla ilgili gerçekleştirmemiz gereken basit işleme. Kubbealtı lügatinde feraset kelimesi şöyle tanımlanıyor. Hemen anlama, çabuk kavrama, zihin uyanıklığı, anlayış, sezgi, izan. Firasetli kişi ise anlayışlı, çok çabuk kavrayan, sezişi kuvvetli, sezgili, izanlı şeklinde tanımlanıyor. Gördünüz mü ne kadar da anlayışı kolaylaştırıcı ifadeler? Kavramları aşırı mistisize etme gibi yaygın yanlışın esiriyizdir genellikle. Gerek yok. Gördüğünüz gibi kabaca da olsa ferasetin ne olduğu hakkında hem de hemencecik basit bir anlayış geliştirdik bile. Peki genel olarak ferasetimizi nasıl geliştireceğiz? Yahut başka bir ifadeyle nasıl feraset sahibi olacağız? Olmamız gerek çünkü. Yine kabullenmenin zor geleceği kadar basit çözüm önerileri sunacağım şimdi ilgilisine. Öncelik ön yargılarımızdan ve ön kabullerimizden kurtulmakta. Buna hemen her mesele için "varsayalım benim düşündüğüm gibi değil" şeklinde düşünerek başlayabiliriz. Geçici bir süre için, sadece denemek için, karşı tarafla empati kurmak için yahut sadece zihin jimnastiği yapmak için buna bir de "varsayalım karşıt görüş doğru" diye bir düşünce daha ekleyip ihtimal ve sonuçları bu bakış açısıyla yeniden değerlendirdiğimizde yepyeni ufuklar açılacak önümüzde. Önyargısızlığı mümkün mertebe kazandıktan sonra ikinci aşama farklı bakış açılarını faydalanma amaçlı olarak inceleme. Şahsımıza ve görüşlerimize yöneltilen eleştirilerin her zaman küçük düşürme, ret yahut tahkir amaçlı değil, bazen katkı sağlama, bazansa samimi sorgulama amaçlı olabileceği gerçeğini kabul etme alışkanlığı edinmek geliyor sonra. Sonra meraktan korkmama, meraklarımızın peşine cesurca düşme, özgüveni kazanmamız gerek. Merak ve şüphenin gerçeğin düşmanı değil, yolculuk bileti olduğunu idrak edeceğiz bir süre sonra. Burası kimsenin bizim için hazırlayacağı okuma listelerine aslında hiç ihtiyacımızın olmadığı gerçeğini de anlayacağımız kısım aynı zamanda. Uzmanlık edinmek için gayret gösterdiğimiz özel alanlara dair üstadlar tarafından yapılan tavsiyeler müstesna bir tabi. Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir zaman "Rabbim bana eşyayı olduğu gibi görmeyi nasip et" diye dua etmişti ya. Bütün bunlar bize toplamda gerçekleri olduğu gibi görme ve kabul etme melekesi kazandıracak bir süre sonra. Bunlar içinde yaşadığımız dünyanın döngüsünü anlamak için gerekli olan ferasetin ön şartları. Ahiretimizi bu dünyada kazanıyoruz. Bu açıdan önemli ve maalesef İslam toplumunun ekseriyeti söz konusu melekeden mahrum. O yüzden geri kalıyoruz. Ha, manevi, uhrevi hususlardaki ferasetin gelişmesi için, kalp gözünün açılması için ve benzeri yapılması gerekenlerden soracak olursanız, onun cevabını vermek benim haddime değil. Ehline soracaksınız. Ehli kim mi? Kim olduğunu bilirsin sen. Hadis-i şerifin ikinci kısmı ile ilgili ufuk açıcı bir not. İmam Gazali, Mişkatul Envar adlı eserinde nur sözcüğünü anlayış, idrak manasında şerh eder. Değerli dinleyenler, son olarak programımızda Sinan Özgenç'in kaleme aldığı Müminin Feraseti başlıklı yazısını paylaştık ve böylelikle bugün de bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Bugün Genç Dergisi'nin Ocak 2017 sayısından aktardık yazılarımızı. Yarın yine aynı saatte Sesli Dergi'de buluşabilmek ümidiyle diyoruz. Hayırlı geceler, hoşça kalın.